Bir şeyi anlatırken çok geçmişe gitmene gerek yok. Önünde muhatap olduğun varlığa bak, bir sineğe bak diyor. Kur'an okur gibi onu okuyabilirsin diyor mesela. Sanki bu zaman Allah'tan bahsetmiyormuş gibi Cenab-ı Hak ispat etmek için çok gerilere gitmeye gerek yok diyor. Bir göz için kainattaki manzaraları sürekli tazeliyor. Bir midenin duası için baksana sayamayacağın kadar tamlar var, nimetler yaratmış Cenab-ı Hak. Küçücük bir çekirdek toprak altına giriyor. Karanlıkta kimsesiz, sen de görmüyorsun, üstüne basıp geçiyorsun. Onun duasını duyuyor Cenab-ı Hak. Çünkü o tohum duada bulunuyor. Fıtri olarak Rabbim beni uyandır, beni yeşert. Senin esmalarını, isimlerini her tarafa yayayım, seni göstereyim diye dua ediyor. Küçücük bir tohumun duasına güneşi, havayı, suyu, toprağı ona hizmetkar ettiriyor. Bir tohumun duasına Cenab-ı Hak cevap veriyor. Seni ihmal eder mi ya? Ey insan, bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden, onu hissettiren dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar, bilmeden kullanıyorlar. Bunların mühimlerinden 3 tanesini beyan edeceğiz. Bunlardan birincisi, esbab bu şeyi icat ediyor. İkincisi, teşekkele bi nefsi, yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor. Üçüncüsü, tabidir, tabiat iktiza edip icat ediyor. Şimdi başa alalım, esbab bu şeyi icat ediyor. Elmayı ağaçta görüyor. Ağaç elma olmasına bir sebeptir. Diyor ki işte bu elma ondan geliyor. Bal arıdan geliyor. Sebep bunu yapmıştır. Veya kendi kendine oluyor. Kimsenin müdahale ettiği yok yani. Bak görüyorsun işte. Tohumu atıyorsun kendine yeşeriyor. Veya tabiat yapıyor. Doğa ana yapıyor. Güneş yapıyor. Çünkü bazen de öyle oluyor. Mesela diyor ki benim sarı kız diyor günde 18 litre süt veriyor. Onu birbirine yakın gördüğü için ondan zannedebiliyor. Yani bu bilmeden ağızdan çıkabiliyor. Yani bu hacı amca da bazen bu cümleyi kullanıyor. Bu sene benim toprak diyor. Vallahi bayağı bir ürün verdi diyor mesela. Bunun gibi bilmeden bu tarzda böyle sebeplere tesir vererek kullanılan çok kelimeler var. Bunu tabii bir de bilerek söyleyenler var. Buna iman etmiş. Diyor ki hani ben bir ilah göremiyorum, bir sanatkar göremiyorum. İşte bunu diyor sebepler yapıyor, kendi kendine oluyor, tabiat yapıyor. Üstad da diyor ki madem diyor mevcudat var, yani varlıklar var, görüyoruz, temas ediyoruz, inkar edilmez. Hem diyor her bir mevcut, her bir varlık sanatlı ve hikmetli bir şekilde vücuda geliyor. Her birinde kendine mahsus bir sanat var ve her birinde ayrı bir hikmet var, bir gayeye binaen meydana gelmişler. Bir fayda gözetiliyor onlarda. Başıboş değiller yani. İşe yaramayan hiçbir şey yok. Hem madem kadim değil, sabit değiller, yeniden oluyorlar. Sürekli bir yenilenme var. Gelen gidiyor. Onun yerine başkası geliyor. Bir vagon gibi geliyor, boşaltıyor, birilerini alıyor, gidiyor. Çünkü mevcudat fanidir. Ölümlüdür. Bir sonu var. Herhalde ey mülhit, ey inkar eden bu mevcudu, bu gördüğün, temas ettiğin varlığı, mesela bu hayvanı, bir kediyi, bir köpeği ya diyeceksin ki esbab-ı alem onu icat ediyor. Sebepler alemi bir araya gelmişler. Hava, su, toprak, güneş, elementler, atomlar bunlar bir araya gelmişler. Bu hayvanı icat ediyor. Yani esbabın, sebeplerin içtimağında bir araya gelmesinde o mevcut, o varlık vücut buluyor. Veyahut kendi kendine teşekkül ediyor. Yani kendi kendine bir şekilde oluyor diyor. Veyahut tabiat müktezası olarak tabiatın tesiriyle, doğanın tesiriyle vücuda geliyor. Şimdi bunu derken dayandıkları nokta maddeye eziliyet vermeleri. Madde hep vardı. Yani sebepler ezelden beri vardı. Ezelden beri vardı derken de ezeli olan sıfatları o maddeye yakıştırıyorlar. Ondan biliyorlar. Yani diyorlar ki her bir atomda sonsuz ilim, irade ve kudret vardır diyorlar bir nevi. Halbuki senin vücudundaki atomlar 100 trilyon çarpı 100 trilyon şu an atom var. Bu atomlar bir zaman bir ottaydı, bir sütteydi belki de. Ama bak şu an sende vazife alıyorlar. Senin bedenine giriyor. Sonra gözünde vazifeli oluyor. Sonra karaciğerinde vazifeli oluyor. Oradan başka bir hayvanda, başka bir çiçekte nereye konulsa o işi yapıyor. Hiç aksatmıyor da. Anında uyum sağlıyor. Çok garip değil mi? Bu bir ilim gerektirir, bir irade gerektirir, bir kudret gerektirir, hayat gerektirir, şuur gerektirir ama onlarda bu yok. İşte madde ezelidir diyenler yani bilerek veya bilmeyerek maddeye bunu yakıştırıyorlar. Hani diyor işte üstad kör, sağır, şuursuz olan bu cansız maddeler bu işleri nasıl yapar? İşte biz bugün onun cevabını arayacağız. Kainattan ve içindekilerden Rabbimizi soruyoruz. Çünkü bu kainat muhteşem antika sanatlar ile süslendirilmiş bir sergi salonu gibi. Bunları göz görüyor, akıl da ister istemez soruyor. Diyor ki yani bunları kim yaptı? Bunlar niçin var oldular? Bunlar kimin eseridir? Nasıl oldular? Fen ilimleri bununla ilgilenir. Yani bunlar nasıl oldu? Bazı noktaları en ince ayrıntısına kadar giriyorlar ama orada faili bulamıyorlar. Faili bulamayınca madde ezelidir. Yani kendi kendine oldu işte. Sebepler yaptı vesaire. Buraya fazla girme diye geçiştiriyor adam. Mesela bir sergi salonuna giriyor. İçeride resimler var. Her yere tablolar var. Şimdi giriyoruz içeriye. Orada bir ressam arıyor belki. belki de ressamı göremiyor. Sonra diyor ki herhalde bu hizmetçiler diyor, yani şu adam mı yaptı? Ama o adamda o sıfat yok yani. Onu yapacak kabiliyeti yok. Onun işi değil. Orada güvenlik görevlisine bakıyor. Ya bu da yapamaz diyor. Sonra kafasını çeviriyor. Orada bir tane bir palet görüyor. Boya paleti. Bir fırça görüyor. Herhalde diyor bunlar yaptı bunu. Veya diyor işte bir şekilde olmuş yani. Burada rüzgar esmiş. Boyalar dökülmüş. O tuvale çarpmış. Bir şekilde böyle sanatlı bir eser olmuş diye düşünüyor. İşte biz de aynı şekilde şu kainata böyle misafiriz. Şu kainat her yerde sanatlı eserleriyle bir sergi salonu gibi. Sergi salonundaki o bütün tablolar sanatkarını gösterir. Onu tanıtırmak için vardır orada. Birer meraklı yolcu olarak bizler akıl ve gözümüzle bu yolculuğa çıkacağız. Çünkü akıl Cenab-ı Hakk'ı tanımak için, onu bulmak için, o hikmeti aramak için verilmiş. Göz de müfettiş gibi gözlemler, bakar, inceler. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını onu da görür. Yani bir tablet aldığın zaman bakıyorsun değil mi? Sağına soluna bakıyorsun. Bir araba aldığın zaman sağına soluna bakıyorsun. Oradaki ince nakışları, dokunuşları gördüğün zaman sanatkarı övüyorsun sen diyor. Adam yapmış diyorsun ya. Adamlar yapmış diyorsun. Mesela adam bir pense eline alıyor. Lan diyor Almanlar ne pense yapmış diyor. O gün biz burayı işte kabloları falan yaparken dedi ki işte bu pense 700 TL dedi. Ne yapıyorsun sen dedi. Ne saçmalıyorsun dedi ya. 700 TL pense mi olur diye. Hakikaten Google'dan girdik böyle baktık. 700 TL yazıyor. Sonra penseyi incelemeye başladım. Allah Allah diyorum. Ben dikkatimi çekmeye başladı. Bak fiyatından dolayı. Bakıyor arıyor, etiket arıyor yani. Hani nereden kim yapmıştır diye bir mühür arıyorsun. E kardeş yani aklın ve gözün şu kainattaki şu mevcudata bakıp da sahibini aramayacak mı ya? Sormayacak mı yani? Ya cansız bir varlığa bu kadar övgü. Bir insan yani cansız bir şey yapmış ona övgü. Canlı olanları var. Tazelenen ve yenilenen sürekli. Yani içinde muhteşem saraylar var. Fabrikalar var. O cihazatların. Ama onlara bir hayret yok. Alışmışız yani. Alışkanlık olmuş bizde. Basitleşmeye başlamış. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki işte burada başlıyor. Yani şu kainatta o nizamı görmek, o düzeni görebilmek yani. Allah namına baktığın zaman manidarane çok hikmetli manalar var. Her bir varlıkta Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları var. Çünkü şu kainat okulunda bizler birer talebeyiz. Her bir varlık da talebe olduğumuz şu kainat okulunda sahibini tanıttıran birer materyal gibi. O materyallere bakıp onlardaki manaları okuyup Cenab-ı Hakk'ı tanımak için verilmiş ve onlardaki o intizam ve düzen, o mizan birbirine irtibatlı olmaları bize gösteriyor ki şu kainat mücessem bir kitab-ı subhanedir. Evet hayali değil yani cisimleşmiş bir kitap gibidir. Elimde bu kitap nasıl böyleyse, içinde bir mana varsa, bir hikmet varsa bunda, kainat da diyor böyledir, bir kitap gibidir. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelam sıfatından zuhur etmiştir, işte diyor bu kainat da kudret sıfatından zuhur etmiş bir kitap gibidir. İşte böyle bir Allah'ın kitabını okuyoruz biz kainatta okuyabilene. Ve cismani bir Kur'an-ı Rabbani diyor. Rab ismini inceleyeceğiz burada. Rabbani bir Kur'an olduğunu söylerken her varlığa yaratılış gayelerine ulaşması için muhtaç olduğu şeyleri veren ve onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutan Cenab-ı Hakk'ın bir Kur'an'ıdır diyor şu kainat. Çok garip değil mi? İnceliyoruz, bakıyoruz yani böyle bir kitapla muhatap oluyoruz biz. Her şey yerli yerinde. Ve diyor ki şu kainat diyor müzeyyen bir saray-ı samadanedir diyor. Şimdi saraya benzetti. Öyle birinin sarayı ki kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin ona muhtaç olduğu bir zatın muhtaç olanları idare ettiği bir kainat. Çünkü öyle her şey her şeye muhtaç ve her şeyin her şeye ihtiyaçlarını da bilen bir zatın sarayıdır diyor. İnsan da bir saraydır işte. İnsan kendi hayatına baksın, kainatı bırak şimdi biraz daha böyle, kendine baksın bir saray gibi. Sen dahi sen de sana lazım olan şeyleri bilmiyorsun, idrak edemiyorsun. Vücudundaki her bir atom tanesi, her bir hücre birbirine muhtaç. Çok garip değil mi yani? Bilmiyorsun yani şu karaciğerimde hangi vazifeler var, şu an ne yapıyor? Bunlar için bak nerelere başvuruyorsun. İşte insan kendine baksa bir saray gibidir diyor. Saraydaki yönetim nasılsa, bir fabrikadaki yönetim nasılsa insan vücudunda da öyle. İnsanın kalbi tek başına yine bir saraydır. İnsanın vücudundaki bir hücre o da saraydır. Evet, 100 trilyon saraylı bir vücudun var senin. Ve diyor ki şu kainat muntazam bir şehri rahmani suretinde görünüyor. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. O muhtaçlığı da cevapsız bırakmıyor Cenab-ı Hak. Rahmandır, Rahim'dir, cevap da veriyor işte. Sonra diyor ki bu kainat muntazam bir şehri rahmani suretinde görünüyor. Çünkü herkesin kalbindeki iniltiyi işitiyor Cenab-ı Hak. Herkesin ihtiyacını karşılıyor. Sonsuz şefkati ve merhametiyle muamele ediyor. Bir göz için kainattaki manzaraları sürekli tazeliyor. Bir midenin duası için, yumruk kadar midenin duası için baksana sayamayacağın kadar taamlar var, nimetler yaratmış Cenab-ı Hak. Çok garip değil mi ya? Küçücük bir çekirdek toprak altına giriyor. Karanlıkta kimsesiz. Sen de görmüyorsun, üstüne basıp geçiyorsun. O karanlıkta onun duasını duyuyor Cenab-ı Hak. Çünkü o tohum duada bulunuyor. fıtri olarak, ihtiyaç olarak Rabbim beni uyandır, beni yeşert. Senin esmalarını, isimlerini her tarafa yayayım, seni göstereyim diye dua ediyor. Küçücük bir tohumun duasına o güneşi, havayı, suyu, toprağı ona hizmetkar ettiriyor. Bir tohumun duasına Cenab-ı Hak cevap veriyor. Seni ihmal eder mi ya? Sen de kulluk toprağına kendini atsan, İslamiyet'in suyuyla kendini sulasan, imanın nuruyla ışığını versen elbette senin kalbin de yeşermek isteyecek kainatta. O dal budaklar buraya sığmaz. O dal budaklar cenneti ister. Saksıya ektiğin bir tohum buraya yetmediği gibi, buraya sığmadığı gibi o kalp bu dünyaya sığmayacak. Cenab-ı Hak isteyecek işte. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman olduğunu anlamak için kendine bak ya. Oradan bile anlarsın. Sümme haşa. Allah'ın ne zoru var ki bu kainatı yarattı? Ne zoru var ki bu kadar masrafta bulundu? Akıl idrak edemiyor değil mi? Bir menfaatim var haşa. İhtiyacım var. Sümme haşa. Tek bir nedeni var. Rahmetinden dolayı, merhametinden dolayı. Yokluktan varlığa çıkarıyor. İhtiyaçlar yaratıyor. O ihtiyaçları karşılayan da benim diyor. Benden iste diyor. İşte sen böyle bir zata kul olmuşsun, secde ediyorsun. Veyahut böyle bir zata kul olmuşsun, nasıl secde etmezsin? Nasıl tanımazsın? Nasıl vefasızlık yaparsın? Demek sen Allah'ı tanımıyorsun. Demek sen kainat kitabının sahibi başkası zannetmişsin. O kainat kitabının müellifi Cenab-ı Hak olarak görmemişsin ki bütün minnettarlığını, bütün teşekkürünü sebeplere, insanlara yapıyorsun belki de. Yani burada pişmanlık imandandır. İnsan kalbinde hakikaten ben neden böyle düşünemiyorum? Neden böyle diye bir sorgulaması lazım. İşte Risale-i Nur eserlerinde biz bu dersleri okuyoruz. Ve diyor ki umumunun diyor şu kainatta diyor gördüğün her bir varlığın umumunun her vakit manidarane mahfi ispatları Cenab-ı Hak yapıyor, yıkıyor. Doğuyorlar, ölüyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Sürekli bir değişim var. Hem de dehşetli değişimler oluyor bazen. Ama bunlarda bir mana var işte. O manayı görebilmek yani. Cenab-ı Hakk'ın kudretini görebilmek. Çok garip değil mi? Öyle diyor ki münevverül kalp olan bir abid yani kalbi imanla bezenmiş olan bir kul, bir kuyruk. Kuyruklu yıldız diyor dünyaya doğru yaklaşsa Cenab-ı Hakk'ın kudretini diyor temaşa eder. İnsan nasıl Cenab-ı Hakk'ın o azametine, haşmetine karşı Allahu Ekber demez. Bu kadar muazzam bir şekilde Celal ve Cemal isimlerinin tecelli etmesiyle her şey kemale ulaşıyor. İnsan nasıl Subhanallah demez. Bu kadar nimetlere muhatap oluyoruz. Nasıl Elhamdülillah demez. Bir manzara görüyorsun, bir şey görüyorsun. İster istemez vav diye tepki veriyorsun. Lan oğlum nasıl bir şey diye değil mi? Bunun karşılığı bu mudur yani? İşte en büyük gaflet Allah'ı görememek, Allah'ı bilememek. Ve her birinde hakimane tahir ve tahvilleri, her birisinde hikmetli değişimler ve dönüşümler var. Senin çirkin gördüğün her bir hadisenin arkasında Cenab-ı Hakk'ın isimleri tecelli ediyor. Sen görmüyorsun belki de. Sen sadece biraz insan bencil olduğu için, hodgam olduğu için kendi cihetinden değerlendiriyor. Yağmur yağdığı zaman, etraf her cümerci uğradığı zaman oradan isyan ediyor insan. Ama ve lakin perde arkasında binler hikmetler var. Sen göremiyorsun. Sen olaya anlık bakıyorsun. Cenab-ı Hak külliyi değerlendiriyor. Vardır her şeyde bir hikmet demek. O değişimlerde ve dönüşümlerde. İşte bu kadar bu değişimler, bu kadar böyle farklılıklar, bu kadar böyle tahviller her birisi bir alim-i külli şeyin ve kadir-i külli şeyin vücudunu bize gösteriyor. Sonsuz ilim, irade sahibi dedik ya işte bak alim-i külli şey yani her şeyin her şeyle irtibatını bilen, işin başlangıcını ve evveliyatını bilen böyle bir zat onları idare ediyor. Evet her şeye gücü yeten bir zat senin sahibin olmuş ya. Hamdolsun. Çünkü Cenab-ı Hak bir zerreyi yaratırken de, bir galaksi yaratırken de o sonsuz ilim, irade, kudretini tecelli ettiriyor ya. İşte Cenab-ı Hakk'a aynı kolaylıkta. Bir karınca yuvasına giderken önüne gelen taşı kaldıran Cenab-ı Hak, ahiret yolculuğunda cennete giderken önümüze takılan şu dünyayı kaldıramaz mı? İşte o taşı kaldırmadaki kuvvet aynı şekilde şu dünyayı da kaldırır, cenneti sana gösterir. Kimden istediğine bağlı işte. Böyle bir zata nasıl secde etmezsin? Nasıl bir delikanlılık? Nasıl bir erkekliktir bu? Deli cesareti. Ve bir diyor musannıfın yani her şeyi istediği surette ve mükemmel şekilde düzenleyen bir zatın burası çok garip. Her şeyde her şeyi gören ve her şeyin her şeyiyle münasebetini bilen ve riayet eden onları gözeten yani yapıp da bırakmamış ihtiyaçlarına cevap veriyor. Her an kontrol ediyor. O yakarışları ve dualarını duyuyor. Bir Nakkaş-ı Zülcelal'in ve bir Katib-i Zülkemal'in vücudunu ve mevcudiyetini bil bedahe apaçık bir şekilde ifade ettikleri gibi şu kainatta olan her şey, bütün küçük büyük ne varsa her birisi hikmet perverane tecritleriyle sürekli hikmetli bir şekilde tazelenmeleriyle, yenilenmeleriyle bir ittifak, hadsiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören âli bir ustanın misilsiz benzeri olmayan bir saniyin, bir sanatkarın mevcudiyetini, varlığını ve vahdetini birliğini gösteriyorlar. Üstad bunu ispat ederken bu hakikati hudus ve imkan delilini sunuyor. Hudus Nüfus bir şeyin sonradan var olması, bir şey ortaya çıkması, hadis olması. Sonradan var olan bir hadis varsa ne vardır? Bir muhdisi vardır. Sonradan olduysa onu sonradan olduran vardır. Bir şey yaratılmışsa yaratan vardır. Bir şey meydana gelmişse onu yapan vardır. Meydana çıkaran vardır. Bir de imkan delili var. İmkan delili de varlığı ve yokluğu birbirine eşit olan bir şeyden bahsediyor. Mesela bir elma, bir tablet var da olabilir, yok da olabilir. Çünkü yoktu, var oldu. Sonra tekrar yok olabilir. Maddenin eziletini konuşmuştuk. Ha işte diyor ki sonradan var olan şeyler ezeli olamazlar. Birisinin tercih etmesine bağlıdır, muhtaçtır. Var olmaya muhtaç olan yine ezeli olamaz. Diyor ki Üstad, Risale-i Nur'da diyor, en kısa ve selametli ve umumi yollar var diyor. İşte bu ders onlardan birisi. Yani bir şeyi anlatırken çok geçmişe gitmene gerek yok. Önünde muhatap olduğun varlığa bak, bir sineğe bak diyor. Kur'an okur gibi onu okuyabilirsin diyor mesela. Bu zaman da Allah'tan bahsediyor. Sanki bu zaman Allah'tan bahsetmiyormuş gibi Cenab-ı Hak ispat etmek için çok gerilere gitmeye gerek yok diyor. Kainatın azametine münasip iki büyük ve geniş hakikatin şehadetleri kainatın bu büyük şehadetini ispat ediyorlar. Bunlardan birinci hakikat, usulüddin ve ilmi kelamın dahi ülemasının ve hükemai İslamiyenin gördükleri ve hadsiz burhanlarla, çok kuvvetli delillerle ispat ettikleri hudus ve imkan hakikatleridir. Onlar demişler ki, İslam alimleri, madem diyor alemde ve her şeyde tagayyur ve tebeddül var. Yani sürekli bu alemde ve alemin içindeki varlıklarda bir dönüşüm var, bir değişim var. Elbette diyor fanidirler. Değişime uğruyorsa onu değiştiren var. Demek ki kararında kalmıyor hiçbir şey. Kararında her şey kalsaydı dinozorların nesli tükenmezdi mesela. Öyle değil mi? Gelenler ölmezdi. Çünkü kimse ölmek istemez. Varlığını devam ettirmek ister. Diyor ki işte fanidir, ölümlüdür. Dikkat edin. Hadistir, sonradan meydana gelmiştir. Kadim olamaz. Sabit olamazlar. Madem diyor hadistir, madem sonradan meydana gelmiştir her şey ve bizlerde, elbette onu ihdas eden bir sani var. Yani bir muhdisi var. Onu meydana çıkaran birisi var. Onu yaratan birisi var. Hani bizim kullandığımız sanatlı bir eser, sanatkarı icap eder, buradan geliyor. Bir sanat varsa elbette onun bir sanatkarı var. Peki o senin gördüğün çay kaşığında dahi bir sanatkar ararken, ondan daha muntazam olan, daha düzenli olan ve içinde binler saraylar, fabrikalar barındıran şu insanın bir fabrikatörü olmaz mı? Bir sahibi olmaz mı yani, değil mi? Ve madem her şeyin zatında vücudu ve ademi bir sebep bulunmazsa musavidir. Yani varlık ve yokluk arasında bir sebep yoksa bunlar eşittir. Mesela elma dedik ya, olabilir de olmayabilir de. Bir tercih ediciye muhtaçlık var burada. Birisinin tercih etmesi lazım. Bizim şu an üstümüzdeki elbiseler, oturduğumuz halıya kadar, saatlerimize kadar bunlar varlık ve yokluk arasındaydılar. Yoktu çünkü, var oldu. Yani demek ki buradan ne çıkıyor? Birisi bunları vazifelendiriyor. Yani o değişim ve dönüşümlerde mahkumlar. Birisi onlara görev veriyor. Yani o atomun insanda, otta, bitkide, bazen bir yıldızda vazife alması gibi. Azot atomunun toprakta vazife alması, sonra baklagillerde vazife alması gibi. Hiç karıştırmadan, şaşırmadan Allah o atomu nereye koyuyorsa o işi yapıyor, o vazifeyi yapıyor. Yani atomlara bu kadar iş yaptıran Allah sana da bir vazife veriyor sadece. İbadet et, Rabbini tanı. Ya atom ömrü boyunca neler yapıyor? Oradan oraya koşturuyor. Ya ama insan tabii nefsi hesabına o kadar ağırlıkları kaldırır, spor salonunda o kadar koşturup terlerken Allah için iki kere eğilemiyor. Çünkü nefis ve şeytanın ispatı var yani, değil mi? İşte buradaki şu kısım çok önemli. Bunu ispat ederken de demişler devamında, böyle varlığı ve yokluğu birbirine eşit olan bir şey vacip olamaz. Ezeli olamaz diyor. Yani varlığı kendisinden olamaz. Ve madem muhal ve batıl olan iki kavram da var. Hani devir ve teselsül ile bunlar diyor birbirini icat edemezler. Şimdi şu kısımda gelmişler. Demişler ki devir de muhaldir. Yani mümkün olan bir şey, varlığı ve yokluğu birbirine eşit olan, yaratılmaya muhtaç olan bir şey başka bir şey yapamaz. Başka bir mümkün olan, yani olasılıklar dairinde çıkıp çıkmayacağı belli olan bir şeyi yapamaz. Şimdi bunu ispatlamak için de şu işte mantık kullanılıyor. Yumurtayı kim yaptı? Cevap ne? Tavuk. Peki tavuğu kim yaptı? Yumurta. O zaman tavuğu aradan çıkarırsan yumurta yumurtayı mı yaptı diyeceğiz. Ya da yumurtayı aradan çıkarırsak tavuğu tavuk mu yaptı diyeceğiz. Olmuyor ki. Onun bir evveli olması lazım, değil mi? Bak orada tıkanıyor işte. Onu kim yarattı? O tavuk nasıl meydana geldi diye sorduğunda biz orasıyla ilgilenmiyoruz. Yani sebeplerle şununla bununla bir araya gelmiş olabilir diyor. Muhdisini aramıyor. İhtası kabul etse dahi muhdisi diyor sebeplerdir diyor. Tabiattır diyor onu ortaya çıkaran. İşte o zaman şu geliyor olaya. Demek ki tekrar ediyorum, mümkün olan bir varlığı yine mümkün olan bir varlık yaratamaz. Mümkün olan bir şeyi, yani olasılık varlıklar dahilinde varlık ve yokluk arasında ortaya çıkması için ancak ezeli, ebedi olan, vacip olan Allah onu yaratabilir, ortaya çıkarabilir. Bir de teselsül var. Bir varlık başka bir varlıktan oluyor. O da önceki varlıktan, o da önceki varlıktan sebep netice zinciri ta başa kadar gidiyor. Şimdi bu görüşü çürütmek üzere de deniliyor ki madem eşya değişime uğruyor, değişime uğrayan da ezeli olamaz. Yani onun sebepler zincirinin o ilk halkası mutlaka olacaktır. O ilk halkadan onlar ortaya çıkmıştır ama o ilk halkayı yaratan birisi olmak zorundadır. Onu ortaya çıkaran birisi olmak zorundadır. İşte insanı kim yapmıştır? Anne, baba, onlar ta geliyor. Tamam yani ilk bizim annemiz, babamız değil mi? Hazreti Adem babamız, Hazreti Havva bunları kim yarattı? Bundan sonra doğacak olan herkes de bu şekilde gidecek zaten. Ama velakin maddeye ezeliyet verdi şimdi. Madde ezelidir diyor. Yani biz orasını bilemiyoruz diyor. Bir şekilde olmuş, evrimsel bir süreçte buraya kadar gelmiş diyor. İşte bu neticede bu devir ve teselsül kısmında sonuçta olay nereye? Evrime bağlanıyor işte. Orada da zaten contalar yanıyor. Allah muhafaza. Ama Cenab-ı Hak her şeyi hususi yaratıyor. Elhamdülillah. Evet diyor, hudus hakikati kainatı istila etmiş. Çoğunu göz görüyor, diğer kısmını da akıl görüyor. Çünkü gözümüzün önünde, bak herkes muhatap olacağı bir şey bu. Ha benim aklım yetmiyor. Ya birader gözüm var ya. Gözüm var ya. Bak şu an sonbahara giriyoruz. Gözün o haşir olayını görecek yani. Diyor ki çünkü gözümüzün önünde her sene güz mevsiminde öyle bir alem vefat eder ki her birisinin hadsiz efradı, fertleri, bireyleri bulunan ve her biri zihayat, hayat sahibi bir kainat hükmünde olan 100 bin nevi nebatat ve küçücük hayvanat o alemle beraber vefat ederler. Ya bu öyle garip bir şey ki şu an bak yeryüzünde bütün o küçük böyle bitkiler, küçük hayvancıklar vefat edecekler. Mesela sineklerden kaç tane var değil mi? Şu ana kadar gelen insanlardan kaç kat fazla sinek vefat edecek. Onların beslendiği diğer bitkiler vefat edecekler. Arıların beslendiği, tozlaşmasını sağladığı, onlardan öz alıp da bal yapmaya vesile olduğu bütün o bitkiler vefat edecekler. Değil mi? Şu an tarlalarda olan patlıcanlar, domatesler hepsi vefat edecekler. Her biri tür, her birinin kendi içinde de farklı farklı böyle türleri var onların. İşte diyor ki o küçücük hayvanat taifesi ve nebatat o bitkiler o alemde beraber vefat ederler. Fakat o kadar intizamla bir vefattır ki bir düzen içerisinde ölümdür ki haşir ve neşirlerine medar olan ve rahmet ve hikmetin mucizeleri, kudret ve ilmin harikaları bulunan çekirdekleri, tohumları, yumurtacıkları baharda yerlerinde bırakıp defteri amallerini ve gördükleri vazifelerin programlarını onların ellerine vererek Hafiz-i Zülcelal'in himayesi altında her şeyi muhafaza eden, gözeten Cenab-ı Hakk'ın o himayesi koruması altında hikmet hikmetine emanet eder, sonra vefat ederler. Bakın hepsinde hikmetli bir vefat var. Başı boş değil. Şimdi abiler bakın biz doğumları görüyoruz. Mesela bir bebeğin embriyolojik gelişimini belgesellerde izliyoruz değil mi? Bir nütfe, bir sperm tanesinden Cenab-ı Hak el, ayak, göz, burun yaratıyor. Veya bazen böyle videolar bir çekirdeğin yeşermesini izliyorsun. Böyle diyorsun ki yani bu nasıl bir şey ya? Şimdi bak yaratılma nasıl hikmetli ve muntazamsa ölüm de öyledir. Yaratılışta olan tüm güzellikler ölümde de vardır. Ya bütün yediğiniz yiyecekler bir başka yiyeceğin ölümü neticesinde geliyor. Şu gördüğün güzel kainat bir kainatın ölümünün ardından hikmet çerçevesinde diyor. Birbiri arkasından gelirken Hafiz-i Zülcelal her şeyi muhafaza eden onun programını alır, tohumunu da gizler, vazifesini yapar, selamını verir, terhis tezkeresini alır, bu dünyadan göçer gider. Bak şimdi izleyeceğimiz birkaç tane böyle size timelapse'leri izleteceğim. Şimdi o hikmetli dönüşümleri görebilmek için ve Cenab-ı Hak tohumun yeşermesi bir ölümdür. Tohum yeşerirken dikkat edeceksiniz şimdi. İlk önce biber veya domateste bir çiçek açar. Sarı bir çiçek açar. O çekirdeğin de yeşermesinin neticesinde çiçek de ölüyor. Sonra meyve geliyor. Ölüm, doğum, ölüm ve doğum devam ediyor. Şimdi onun çürümesi dahi hikmetli. Senin düşündüğün gibi başı boş değil yani. Mesela bak şimdi şu biberi izleyin. Şimdi burada bak aldı ya öldü. Bir can gitti orada. Toprak altına geliyor. Karanlıkta sulandı. Su şu an o tohumun bir musibeti aslında. Su temas ettiği zaman çürümeye başlıyor, kurtlanıyor karanlık bir ortamda. Ama o çürümesi, kurtlanması ilk bakışta yani bunda çok hikmetsiz işler var sanki. Cenab-ı Hak hani sonsuz rahmet merhamet sahibiydi. Yani bu şimdi çürüyor, kurtlanıyor ama ardından bir sümbül veriyor. Tohumundan daha güzel. Görünmeyen bir el atomları bak dikkat et örüyor abi, örüyor. Yani biz buna şaşırmayacağız mı? Örüyor ya Cenab-ı Hak. Sonra renklendirdi. Mülevvin ismini gördük. Hakim ismini gördük. Alim ismini gördük. Kadir ismini gördük. Halık ismini gördük. 20'den hatta 60'a yakın Cenab-ı Hakk'ın esması var. var burada. İşte biz bu hayattaki doğumlara ve ölümlere, bu hadiselere bu cihette bakmamız gerekiyor.
Bakın çiçeğe, tohum içeride. Cenab-ı Hak yine esmalarını üzerinde örüyor. Görünmeyen bir el var ya. Ya bir kazak görsen böyle iğneler alınmış tık tık tık örüyor. Ya dersin Allah çağırırsın beti kayda alırsın. Dünya gündemine oturursun ya. Al işte kardeşim ya. Bu niye dünya gündemine oturmuyor? Fesübhanallah. Rabbim senin isimlerini göstermek istiyorum diyor. Al işte kim yaptı? İlmi iradesi olmayan atomlar mı? O kabiliyet var mı? O zaman muhdisi kim? Bir sanat var, sanatkarı kim?
O kadar intizamla bir vefattır ki haşir ve neşirlerine medar olan ve rahmet ve hikmetin mucizeleri ve kudret ve ilmin harikaları bulunan o çekirdekleri ve tohumları ve yumurtacıkları baharda yerlerinde bırakıp defteri amallerini, o yaptıkları hayattayken yaptıklarını, yazıldığı o defteri, o programı, gördükleri vazifelerin programlarını onların ellerine vererek, çekirdeklerin ellerine vererek, Hafiz-i Zülcelal'in himayesi altında, onun gözetimi altında hikmetine emanet eder, sonra vefat ederler. Ve bahar mevsiminde haşr-ı azamın 100.000 misali ve numune ve delilleri hükmünde olarak bunlar nasıl ki ölüyorlar ve diriliyorlar yeryüzünde, insan sayısından belki trilyonlarca kat daha fazla mahlukatı dirilten Cenab-ı Hak şu insanlığın mevsimi bittikten sonra ikinci bir bahar mevsiminde diriltmeyecek mi? Elbette diriltecek. O tohumlarda nasıl ki hayatlarını muhafaza ediyor, o hikmetle muhafaza ediyor. Hafiz-i Zülcelal'dir. Çünkü bir USB bellek sende vardır. Telefon hafızası var. Neden var? Muhafaza ediyorsun. Neden saklıyorsun? Neden muhafaza ediyorsun? Çünkü sana lazım olacak. Bir gün gelip bakacaksın ona. Hatırlamak için, hesap görmek için kayıt tutarsın. İşte o çekirdeklerde nasıl ki hesap görülüyor, muhafaza ediliyor ve yeşeriyor. Aynı şekilde Hafiz-i Zülcelal insana bir hafıza vermiş. Niye veriliyor? Hesap sorulacak. Her şey oraya kaydediliyor. Boşuna kaydedilmiyor. O çekirdeğin hakkı hayatını muhafaza ediyor. Bir nevi ona hakkını verdiği gibi ondan sual da ediyor yani. Bak ben sana bu hafızayı verdim, oraya yerleştirdim, vazifeni gör. Ahirette aynı şekilde bizden de Cenab-ı Hak soracak. Ne yaptın, ne ettin? Bak çiçekler neslinin devamında onlara verilen vazifeyi tam manasıyla yaptılar. Unutmadılar. E senin de kalbine, aklına, gözüne biz böyle vazifeler yükledik. Onlar neye baktılar? Neyi muhafaza ettiler? Nelerin fotoğraflarını çektiler? Neleri kaydettiler? Acaba cennete ağaç yetiştirecek bir tohum mu oldun? Yoksa secere-i zakkum olan cehenneme ehil olacak bir ağacın tohumu olarak mı yetiştin? Buradan da biraz enfüsi çıkarımlar yapabiliriz. Haşr-ı azamın 100.000 misali ve numune ve delilleri hükmünde olarak o vefat eden ağaçlar ve kökler, bir kısım hayvancıklar aynen ihya ediliyorlar. Demek ki ihya ediliyorlarsa onların neyi vardır? Bir muhdisi vardır. Senin de muhdisin var. Onları ölüp dirilten, sen öldüğün zaman da seni elbette diriltecektir. Ve diyor ki işte birbiri arkasına takıp zincirleme bir surette zamanın şeridine takıyor. Elbette bu alem birer kainat-ı müteceddide, sürekli değişen bir kainat hükmünde olarak her baharda gözümüzün önünde hiçten gelen ve giden kainatları icat eden bir zat Kadir'in mucizat-ı kudretidirler. Elbette alem içinde her vakit alemleri halk edip değiştiren zat mutlaka şu alemi de o icat etmiştir, o halk etmiştir ve şu alemi ve şu ruh-i zemini, bulunduğumuz şu kainatı, şu dünyayı o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır. Öyle bir misafirhane içerisindeyiz. Geliyoruz, gidiyoruz. Hesabın olacağı bir misafirlikteyiz. O yüzden kendi hayatından başla. Kendi hayatın nasıl örüldü ona bak, kainata bak, Rabbini tanı diyor işte. Kainat sayfalarını böyle okumak, bir biberi böyle okumak, belgesel izlerken bu cihetten bakabilmek. Evet, kameranın kalitesi değil, televizyonun kalitesi değil. Bu adamlar 4K çekmiş diyor mesela ama orada ne anlatıyor onu bilmiyor. Böyle BBC'nin bazı belgeselleri falan var. İşte burada 8K çeken şu hafıza kartları kullanıldı. İşte şu kadar değerinde, şu mühendisler icat etti. Yani adam evet oradaki görselliğe seni hapsediyor. Sen kameraya şaşırıyorsun, ekranın kalitesine şaşırıyorsun ama oradaki varlığa şaşıramıyorsun. İşte ülfet ve gaflet böyle bir şey. O yüzden Rabbimizden duamız olsun. O gaflet perdeleri bir bir yırtılsın ki bu muhdisi görebilelim. Alim-i külli şeyi görebilelim. İşte kainattan halıkını soran bir seyyahın bir tohumda, bir kainatta gezintisi. Bu hudus delili, hadis olan şeyler, sonradan var olan şeyler bir muhdisi icap ediyor, ettiriyor, gerektiriyor. Allah'ın bir esmasını öğrenen, bir ismini öğrenen ve öyle vefat eden diyor cehennem yüzü görmez. Allah'ın bir ismini öğrenen diyor ya, onu bilen
bilen, bugün Allah'ın kaç tane ismine muhatap olduk? Muhtis ismine muhatap olduk. Halık ismini öğrendik, yaratan. Sani ismini öğrendik, sanatlı bir şekilde var eden. Hamdolsun Rabbimize. Evet, hakkınızı helal edin. Allah rızası için el Fatiha.